Ayrım 48.
Yanında bir yüzbaşı, bir de doktor vardı. O doktor kız kardeşlerini ve anneni muayene etti. Pis ve adi bir yankinin onların odasına girmesine ve onlara dokunmasına nasıl izin verdiniz? Doktorda afyon vardı. Bizde ise yoktu. Kız kardeşlerini tifonun pençesinden kurtardı. Suelen çok kan kaybediyordu. Doktor onu iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Yetkililere evde hasta olduğuna dair sözlü rapor verince eve ilişmediler. O zaman buraya bir general geldi ve subaylarıyla birlikte yerleştiler. Çok kalabalıktılar. Bütün odalar tıklım tıklım doldu. Hastaların odalarına girmediler doğal olarak. Askerler ise konuşmaktan çok yorgun düşmüştü. Tekrar sustu. Derin derin solumaya başladı. Tıraşsız yüzü birden göğsüne düştü. Sonra bütün gücünü toplayarak yeniden konuşmaya başladı. Bahçede pamuk ve mısır tarlalarında kamp kurdular. Yemyeşil çayırlar, yankilerin elbiseleriyle mavi olmuştu. O gece belki bin yerde ateş yaktılar. Yemeklerini pişirmek için tüm ahırları yakıp yıktılar. İnekleri, domuzları, tavukları boğazladılar. Ellerine geçirdikleri eşyaları götürdüler. Tabloları, mobilyaları, hatta çamaşırları bile. Ya gümüş takımları? Pork ile Dadı gümüş takımları bir pınara sakladılar, öyle sanıyorum. Hiçbir şeyi anımsayacak durumda değilim. Yankiler dövüşmek, savaşmak üzere tarladan giderlerken ayaklarından ve atların nallarından çıkan sesler hala kulaklarımda uğulduyor. Toplar da Jonesboro'da durmaksızın parlıyordu. Gök gürültüsünü andıran bu sesleri kız kardeşlerim bile işitti. Oysa onlar hastalıkla ve ölümle mücadele ediyorlardı. Sanki cehennemdeydik. Küçükler bana ikide bir, ''Baba şu gök gürültüsü ne zaman duracak? Sen şunu sustur Allah aşkına.'' diyorlardı. Onlar ateşler içinde yanıyorlardı. Annem yankilerin evimizde olduklarını biliyor muydu? Hayır, o bu olup bitenlerin farkında olamayacak kadar hastaydı. Scarlett içinden ''Allah'a bin şükürler olsun.'' dedi ve tekrar sordu. Allah onun böyle bir felaketi görmesini önlemiş. Demek Yankilerin alt katta dolaştıklarını duymamış. Bu kutsal toprakların Yanki çizmesi altında bulunduğunu öğrenmemiş, öyle mi? Ben elimden geldiğince annenin ve kız kardeşlerinin yanından ayrılmadım. Bu nedenle ben de pek fazla Yanki görmedim. Yalnız genç doktor geldi. Doğrusu bize karşı çok nazik davrandı. Bütün gün yaralı askerlerle uğraştıktan sonra akşamları gelir annene ve kız kardeşlerine bakardı. Bize ilaç bile bıraktı. Giderken bana kız kardeşlerinin çabuk iyileşeceklerini ama annenin onun çok zayıf olduğunu, hastalığa direnemeyeceğini ve tamamen gücünü yitirmiş olduğunu söyledi. Scarlett annesinin yalnız başkaları rahat etsin, yesin, içsin diye gece gündüz çalıştığını, uykusuna ve gıdasına dikkat etmediğini anımsadı. Ve Yankiler gittiler. Evet, geride bir harabe bırakarak gittiler. Gerald bir süre sustu ve eliyle kızını aradı. Sonra, ''Döndüğüne çok memnun oldum, çok mutlu oldum.'' dedi. Evin arkasında bir gürültü oldu. 40 yıldan beri eve girerken ayaklarını silen Pork, bu alışkanlığını bu durumda bile sürdürüyordu. Zenci uşak içeri girerken çevreye bir alkol kokusu yayıldı. Elinde iki matara tutuyordu. ''Afandım, fıçıyı çıkarmak bir hayli zor oldu. Yarısından çoğu da döküldü.'' Fıçıdaki bir delikten şu mataraları doldurmak ne kadar güç oldu bilseniz. Önemi yok Pork, teşekkür ederim. Scarlett mataralardan birini aldı ve içini bulandıran kokuyu burun deliklerini şişirerek kokladı ve Gerald'a uzattı. Baba şunu içiniz dedi. Gerald bir çocuk gibi uysal davranarak matarayı kızının elinden alıp yavaş yavaş içmeye başladı. Scarlett Pork'tan su dolu matarayı istedi ve babasına biraz su içmesi gerektiğini söyledi. Ama Gerald başını sallayarak kızının bu isteğini geri çevirdi. Babasından sonra Scarlett de matarayı başına dikti. Gerald kızının yaptığına dikkatle bakıyordu. Genç kadın onun kendisine kızdığını hissetti ve ''Babacığım, kadınların içki içmelerinin doğru olmadığını biliyorum ama beni bu gece kibar bir kadın değilmiş gibi kabul edin.'' Çünkü yapmam gereken o kadar çok işim var ki dedi. İçini çekti ve bir yudum daha yuvarladı. İlk önce boğazının sonra boş midesinin yandığını hissetti. Boğulacak gibi oldu. Gözlerine yaş doldu. Bir süre iç çekti ve yeniden içmeye başladı. Katie Scarlett yeter artık. Eve geldiğinden beri ilk kez babasının böyle sert bir sesle konuştuğunu fark etti. Kızım sen içkiye alışık değilsin, sonra sarhoş olursun. Sarhoş olmak mı? Scarlett bir kahkaha attı. Evet, bu akşam zil zurna sarhoş olmalıyım. Çünkü unutmam ve düşünmemem gerekiyor. İçmeye devam ediyordu. Bir süre sonra damarlarında tatlı bir sıcaklığın dolaştığını hissetti. Yavaş yavaş tüm vücudunu sarıyordu bu sıcaklık. İçinde yanan bu alev ne kadar güzeldi. Sanki o ana kadar buzdan bir muhafaza içinde olan kalbi de bu alevle güçleniyordu. Şimdi kendini her geçen saniye daha güçlü hissediyordu. Bir ara babasıyla göz göze geldi. Onun şaşkın baktığını görünce elini babasının dizine koydu. Babacığım nasıl olur da bu beni sarhoş eder? Oysa ben sizin kızınız değil miyim? Atalarımın sağlam kafalarının mirasçısı değil miyim? Gerald'ın yüzünde bir gülümseme belirdi. İçki onu da etkilemeye başlamıştı. Scarlett bu sefer matarayı babasına uzattı. Biraz daha içiniz, sonra sizi yatağınıza yatıracağım. Birden sustu. Çünkü oğlu Wade ile bu biçimde konuştuğunu anımsadı. Ama babasına böyle hitap etmemeliydi. Bu büyük saygısızlık olurdu. Ne var ki Gerald onun ağzından çıkan sözleri can kulağıyla dinliyordu. Scarlett, evet sizi yatağınıza yatıracağım diyerek şakacı bir sesle konuşmasını sürdürdü. Sonra size içki de vereceğim. Siz uyuyacaksınız. Sizin uykuya ihtiyacınız var. Doğal olarak kızınızın da. Geldiğimi unutmadınız değil mi? Benim için üzülmenize gerek yok. Haydi siz içiniz. Gerald büyük bir keyifle kızının isteğine boyun eğdi. Scarlett babasının kolunu omuzuna alarak Pork'a seslendi. Pork Gerald'ın elinden matarayı aldı ve onun öteki kolunu omuzuna koydu. Scarlett çevreye titrek ışıklar saçan şamdana uzandı ve her üçü holden geçip merdiveni ağır ağır çıkmaya başladılar. Suellen ile Karen'ın aynı yatakta yattıkları oda domuz yağına batırılmış bez parçası yakılarak aydınlatılıyordu. Yanan bez ve domuz yağı odanın içini pis bir kokuyla doldurmuştu. Pencereler de kapalı olduğu için odada 5-10 saniye bile tahammül edilemeyecek bir hava vardı. Scarlett az kalsın bayılıyordu. Doktorlar hastaların yattığı odanın onların daha büyük tehlikelerle karşılaşabilirler korkusuyla havalandırılmasını yasaklıyorlardı. Onlar istedikleri kadar bu yasağı uygulasınlar ama Scarlett odanın 3 penceresinin de açılması gerektiğine inandı. Odaya topraktan ve ağaçlardan yayılan mis gibi bir koku dolmaya başladı. Odanın yalnız havasına değil, her yanına sinmiş olan pis kokunun kaybolması bir hayli uzun sürdü. Karen ile Suellen, solgun yüzleriyle birbirlerine sokulmuş öylece uyuyorlardı. Belki de odanın havasındaki değişiklik onların uyanmalarına neden oldu. İki kızın da gözleri fal taşı gibi açıldı. Anlaşılmaz bir biçimde mırıldandılar. Sonra derin derin solumaya başladılar. Onlar eski mutlu günlerinde üstünde birçok güzel öykülerin anlatıldığı, şakaların yapıldığı yatakta yatıyorlardı. Odanın öteki köşesinde boş bir yatak vardı. Onu Ellen Savannah'dan getirmişti. Annesi işte bu yatakta ölmüştü. Scarlett kız kardeşlerinin başucuna oturdu. Onların şaşkın şaşkın baktıklarını gördü. Gerçi kendisinin de kız kardeşlerinden bir farkı yoktu. İçkinin etkisiyle bazen onları cüce gibi görüyor, bazen de birer göktaşı gibi büyüdüklerini sanıyordu. Kız kardeşlerinin konuşmaları ise ona sinek vızıltısı gibi geliyordu. Scarlett o kadar yorgundu ki neredeyse bir hafta uyuyacağını sanıyordu. Keşke uyuyabilse de ertesi gün annesinin onun omuzuna dokunup şefkat taşan sesiyle ''Yavrum kalk artık, bir hayli geç oldu, bu kadar tembellik yeter.'' dediğini işitseydi. Ama bu güzel sözlere hayatının sonuna kadar hasret kalacaktı. Hiç olmazsa orada annesinin yaşında bir başka kimse bulunsaydı, yüreği bu kadar yanmayacaktı. Eğer öyle biri olsa, sıkıntılı anlarında başını onun dizlerine koyacak, omuzlarındaki yükü de onun omuzlarına atacaktı. Kapı hafifçe aralandı ve içeri DC girdi. Kucağında Melanie'nin bebeği, bir elinde de viski dolu matara vardı. Scarlett kalktı, elini Lizzie'nin omuzuna koydu ve ''Seni Allah korumuş'' dedi. ''Aman hanımcığım, bu pis zencilerle nasıl gidebilirdim? Babanız Prissy ile beni satın aldıktan ve sevgili anneniz de bize bunca iyilikler yaptıktan sonra burayı bırakıp gitmem nankörlük olurdu. Otursana, çocuğu böyle emzirebiliyor musun? Mrs. Melanie nasıl? Çocuk için üzülecek hiçbir sorun yok. Bebeklerin karınları acıkır, işte o kadar. Ben de karnı acıkan bebeğe ne verilmesi gerektiğini çok şükür bilirim. Mrs. Melanie çok iyi. Ölecek diye üzülmeyin. Ben bugüne kadar bu durumda çok beyaz ve zenci gördüm. O çok yorgun ve sinirleri çok bozuk. Bebeği için çok üzülüyor. Ben onu teselli etmeye çalıştım. Mataradaki şeyden de biraz içirdim. Şimdi derin bir uykuya daldı. Demek ki şu viski herkese iyi gelmişti. Scarlett öksürüğünün kesilmesi için Wade'e de biraz viski vermesinin doğru olup olmayacağını düşündü. Demek ki Melanie ölmeyecekti. Düşünceleri daldan dala atlıyordu. Ashley'i anımsadı. Ya o gelecek olursa? Hayır, bunları düşünecek daha çok zamanı vardı. Zaten birçok konuyu ileride düşünmesi gerekiyordu. Çünkü yapılması gereken birçok işi, ayrıca verilecek birçok kararı vardı. Birden yerinden sıçradı. Bir gıcırtı duyuldu. Onu çıkrık sesi izledi. Dizi Scarlett'in irkildiğini fark etti ve ''Dadıdır Mrs. Scarlett'' dedi. ''Kız kardeşlerinize su çekiyor. Onları sık sık yıkar.'' Elindeki matarayı masanın üstündeki ilaç şişelerinin yanına koydu. Scarlett kahkaha atarak güldü. Pınardan gelen bu gürültüden korkunca sinirlerinin ne kadar gergin olduğunu anlamıştı. Oysa o bu tür gürültülere ta küçüklüğünden beri alışıktı. Çıkrıktan çıkan ses devam ediyordu. Dadı herhalde oradaydı ve su çekiyordu. Scarlett sustu, kafası bomboştu. Boğazına kadar doyan bebek memenin ucunu kaybettiği için ağlıyordu. Dizi onun ağzına memesini verdi. Dadı kapıya yaklaştı ve karanlık holün döşemesi onun ayaklarının altında çökecekmiş gibi sallandı. O odaya girdi, omuzlarında iki kova su vardı. Scarlett'i görünce zavallı kadının yüzü güldü, gözleri ve dişleri parıldadı. Dadı kovaları yere bırakırken Scarlett de ona doğru koştu. Sayısız beyaz ve siyaha teselli kaynağı olan onun düşük ve yumuşak göğsüne başını dayadı. Genç kadın, işte güvenebileceğim ve bana geçmişi anımsatacak biri diye düşündü. Ama dadının ağzından çıkan ilk söz onu hayal kırıklığına uğrattı. Ah hanımcığım, dadının bir çocuğu daha oldu. İki gözüm hanımcığım, anneniz sizlere ömür. Biz ne yapacağız şimdi? Ah Scarlett, keşke ben de onunla birlikte ölseydim. O gidince benim de aklım kuş olup gitti. Şimdi onsuz benim aklım bir işe ermiyor. Görüyorsun kala kala bize sefalet kaldı. Altından kalkılması çok güç olan bir sefalet bu. Ağır yüklerden daha da ağır bir sefaletle karşı karşıyayız. Scarlett başı dadının göğsünde söylenenleri dinlerken birden iki sözcük kulağına çarptı. Ağır yükler. Bu sözcükler onun kulaklarında çınlamış ve genç kadını deliye çevirmişti. İşte şimdi şarkının sonunu anımsıyor ve kalbi sızlıyordu. Ezilecek ağır yükün altında birkaç gün daha. Ne önemi var? Zaten o kendini asla hafif hissetmeyecek olduktan sonra. Yolda sendele sende, sabret. Birkaç gün daha. Ne önemi var? Zaten o kendini asla hafif hissetmeyecek. Bu sözler kendi durumuna o kadar uygundu ki. Scarlett hayatın yükü altında daima ezilecekti. Birden başını dadısının göğsünden kaldırdı ve onun yüzünü okşamaya başladı. Ah hanımcığım, elleriniz ne hale gelmiş? Dadı onun su toplamış, çizilmiş, kanamış ellerini avuçlarının içine alıp dehşetle seyretti. Ah Scarlett, size belki bin kez söyledim ki bir aile kızı ellerinden anlaşılır diye. Bu ne hal böyle? Yüzünüz de güneş altında kalmış. Dadı az kalsın Scarlett'in ellerinin halinden, yüzünde oluşan çillerden dolayı koca bulamayacağını söyleyecekti. Scarlett bunu sezdi ve onun konuşmasını önledi. Dadı, bana annemden söz et. Babamın ondan söz etmesine nedense tahammül edemedim. Gözleri yaşlanan dadı, kovaları almak için eğildi. Ağzından bir tek söz çıkmadan yatağın yanına gitti. Sonra çamaşırlarını çıkartmak için Suelen ile Karen'ı kaldırdı. Scarlett, ölgün ışıkta bile kız kardeşlerinin çok perişan bir durumda olduklarını gördü. Dadı sessizce ağlayarak iki genç kızın bir deri bir kemik kalmış olan vücutlarını bir bez parçasıyla siliyordu. Hanımcığım, annenize şu ciğeri beş para etmez, Sretteriler öldürdü. Annenize bu pis adamlar için bu kadar uğraşmaya değmeyeceğini kaç kez söyledim ama bir türlü dinletemedim. Onun o kadar temiz bir kalbi vardı ki. Scarlett merak duyarak, Sretteriler mi diye sordu. Onların kabahatleri nedir? Afandım, onlar şu korkunç hastalığa yakalanmışlardı. Slatterilerin kızı koşa koşa buraya geldi ve annenizi aradı. Zaten ne zaman başları sıkışsa annenize koşup gelirler. Onda dertlerine derman ararlardı. İhtiyar kadın kızına yalnız bakamıyormuş. Bunlar laf. Ama anneniz gitti ve Emmy'yi tedavi etti. Afandım, anneniz de pek sağlam değildi. Son günlerde sağlığı bozulmuştu. Üstelik doğru dürüst yiyecek de bulamıyorduk. Ne yetiştirsek hepsini askerler alıyordu. Gerçi anneniz bir kuş kadar az yerdi ama kendine pek dikkat etmiyordu. Şu Slatterileri bırakıp kendisine bakmasını kaç kez söyledimse de dinletemedim. Emmy iyileşmeye başladığı sırada Karen hastalandı. Kanatları kopasıca sineğin biri onlardan aldığı tifo mikrobunu ta buraya kadar getirmiş. İşte bu kahrolası sinek benim Karen'ımı ısırmış. O da hastalanıp yatağa düşmüş. Sonra da sıra kardeşine geldi. Anneniz kız kardeşlerinize baktı. Dadı bunları anlatırken gözyaşlarını tutamıyor, bir yandan da kızları suyla silmeye devam ediyordu. Yankilerin arasında bulunmak, her akşam çiftçilerin kafileler halinde kaçtıklarını görmek beni çılgına çeviriyordu. Ama bütün bunlar annenizi ilgilendirmiyor, o yalnız yavrularına ilaç bulamadığına üzülüyordu. Bir akşam belki de kız kardeşlerinin vücutlarını 20'den fazla ıslattığımız sırada bana, ruhum para etse inan satacağım ve yavrularımın başına bir parça buz alıp koyacağım demişti. Babanıza bile odaya girmeye izin vermiyordu. Rose'u ve Telna'yı da içeri almıyordu. Ancak ben giriyordum. Bana da daha önceleri tifo geçirmiş olduğum için izin veriyordu. Sonunda anneniz de bu hastalığa yakalandı. Kurtuluşu olmadığını hemen anladım. Dadı elindeki bezi kovalardan birinin içine attı. Önlüğü ile artık saklamaya gerek duymadığı gözyaşlarını sildi. Anneniz bir mum gibi sönüp gitti. Kimsenin elinden bir şey gelmedi. O kibar Yankı doktoru bile çaresiz kaldı. Zavallı hanımcığım, hiçbir şey anımsayacak durumda değildi. Benim adımı söyledi mi? Hayır şekerim, kendini hala Savannah'daki genç kız sanıyordu. Hiç kimsenin adını söylemedi. Dilsi kıpırdandı. Kollarında uyuyan bebeği dizlerinin üstüne koydu. Hanımcığımız birinin adını söyledi ya. Dadı Dilsi'ye tehdit edici gözlerle bakarak, ''Sen o zenci dudaklarını kapatacak mısın?'' diye öfkeyle bağırdı. Scarlett dadıya müdahale etti. ''Dadı susar mısın? Dilsi söyle bakayım. Annem kimin adını seslendi? Babamın mı?'' ''Hayır efendim, babanızın adını değil. Pamukların yandığı akşam...'' ''Pamukların hepsi yandı mı? Söyle.'' ''Evet efendim, hepsi yandı. Askerler balyaları depolardan çıkarıp avluya yuvarladılar. Sonra da bu Georgia'nın en büyük sevinç ateşi olacak.'' diye nara atarak bütün pamukları ateşe verdiler. 3 yıllık pamuk ürünü, 150 bin dolar yanıp kül olmuştu. Alevler gökyüzüne yükseliyordu. Evimiz de tutuşacak diye ödümüz kopuyordu. Alevlerden evin içi öyle aydınlanmıştı ki yerde bir iğneyi bile kolayca görebiliyorduk. Alevler annenizin penceresini aydınlatınca zavallı hanımın perişan bir durumda yatağından kalkıp boğuk bir sesle birkaç kez ''Philip, Philip'' diye bağırmıştı. Ben böyle bir at işitmemiştim. Ama onun bu atla birine seslendiğinden emindim. Dadı öfkeyle açtığı gözlerini Dilsi'den ayırmıyordu. Scarlett başını ellerinin arasına alıp düşünmeye başladı. Philip kimdi? Son nefesini verirken seslendiği bu adam acaba annesinin nesi oluyordu? Scarlett, Tara'yı Atlanta'dan ayıran uzun yolun annesinin kolları arasında mutlulukla sona ereceğini düşünürken kendisini bir çıkmazın içinde bulmuştu. Bundan sonra baba ocağının çatısı altında eskiden olduğu gibi gönül rahatlığıyla uyuyamayacaktı. İçine düştüğü bu çıkmazdan kurtulmak için ne kadar çırpınsa bir şey elde edemeyecekti. Her şey boştu. Yükünü paylaşacağı kimsesi yoktu. Babası birden çökmüştü. Kız kardeşleri ise hastaydı. Melanie zayıf ve dertliydi. Wade de henüz onu anlayacak yaşta değildi. Dadı Pork ve Dilsi'ye gelince onlar da tıpkı Pris'i gibi çocuksu bir neşeyle gülen gözlerini ona dikerek iyiliğin Ellen'dan geldiği kadar kızından da geleceğini söylemekten başka bir şey yapmıyorlardı. Penceresinden bakarken ay ışığı ile yıkanan geniş bahçeyi, uçsuz bucaksız tarlaları görüyordu. Zenciler gitmişti. Tarlaları otlar bürümüştü. Ambarlar, ahırlar yıkılmıştı. Tara gözlerinin önünde sanki kanlı bir ceset gibiydi. Demek yolun bitiminde onu bekleyen bu yürek parçalayan görünümmüş. Titrek bir ihtiyar, hasta kızlar, aç boğazlar, eteklerine asılan güçsüz kollar. Bu yolun sonunda Scarlett O'Hara Hamilton'dan, 19 yaşında bir çocuklu dul kadından başka bir şey yoktu. Evet, ne yapacaktı şimdi? Pitipet hala ile borlar, belki Melanie ile bebeğini Macon'a aldırabilirlerdi. Kız kardeşleri iyileşirse, Ella'nın ailesi çaresiz onlara da bakması gerekecekti. Kendisine ve babasına gelince, onlar da amcaları Jones ve Andrews'tan yardım isteyebilirlerdi. Islak çarşafların altında kımıldayan kız kardeşlerine baktı. Sue Ellen'ı günahı kadar sevmezdi. Bunu yeniden anımsadı. Karen'a gelince ona öyle bir sevgi ve şefkat beslemişti ki, zayıf insanları sevmesine imkan yoktu ama her ikisi de onun kanındandı. Her ikisi de Tara'nın birer parçasıydı. Onlara kendi çatısı altında düşkün bir akraba hayatı sürdürtmek istemezdi. Çünkü bir O'Hara yokluk içinde ve avuç açarak asla yaşayamazdı. Hayır hayır, asla. Peki bu çıkmazdan kurtulmanın bir çaresi yok muydu? Kafası darmadağınıktı. Ellerini kafasındaki bu dağınıklığı gidermek için ağır ağır kaldırdı. O zaman masanın üzerinde duran mataray'ı gördü. Onu alıp içinde kalan viskiyi içti. Ortalık zifiri karanlıktı. Ama matarayı ilaç şişelerinin yanına koyabildi. Çevresine göz gezdirdi. Kendini dinledi. İçki bu kez içini yakmamıştı. Ama ona bir ağırlık vermişti. Rüya görüyordu sanki. Hem de öyle bir rüya ki, uyandığı zaman mutfakta kızartılan et kokularını duyacak, zencilerin gülüşüp konuştuklarını ve araba gıcırtılarıyla at kişnemelerini işitecek, annesinin ona hafifçe dokunarak uyandırdığını hissedecekti. Her rüya gibi onun da rüyası sona erdi. O zaman kendi odasında ve yatağının içinde olduğunu fark etti. Ay ışığı güçsüz bir biçimde karanlıkla mücadele ediyordu. Dadı ile Dilsi onun elbiselerini çıkarıyorlardı. Artık korsesi vücuduna batmıyordu. Rahatça soluk alabiliyordu. Büyük bir dikkat ve özenle çoraplarının çıkarıldığını ve su toplamış olan ayaklarının yıkandığını hissetti. Dadı onun ayaklarını yıkarken onu sakinleştirici sözler de mırıldanıyordu. Su ne kadar serindi, yumuşak bir yatağa çocuk gibi boylu boyunca uzanmak ne kadar güzeldi. Derin derin içini çekti, vücuduna bir gevşeklik çöktü. Bir süre sonra da kendini odada yalnız buldu. Ona içerisi aydınlanmış gibi geldi, ayın ışıkları yatağının üstüne düşüyordu. Bir yandan yorgunluğunun, bir yandan da viskinin etkisiyle sarhoş olduğunu fark edemiyordu. Onun farkında olduğu tek şey, yorgunluk ve acıdan iz bulunmayan bir dünyada yüzdüğü idi. Şimdi her şeyi insanüstü bir güçle düşünüyor, her işe yeni bir gözle bakıyordu. Arkasında Tara'nın uzun yolu üzerinde henüz çocukluğuna ait olan anılarını bırakmıştı. O her yeni olayın, kendi üzerinde iz bıraktığı bir hamur değildi. Bu gece son kez olarak bir küçük kız gibi uyuyacaktı. Bundan sonra artık o bir kadındı ve gençliği kaybolup gitmişti. Hayır, o ne Gerald'ın ailesine ne de Ellen'ın ailesine yardım için el uzatmamalıydı. O'Hara'lar yardım ve şefkat istemezlerdi. O'Hara'lar işin içinden kendi kendilerine çıkmasını bilirlerdi. Onun omuzlarına ağır bir yük yüklenmişti ve Scarlett, yüklerin onları taşıyacak olan omuzlara yüklendiğini biliyordu.